أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Taha suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Geçen hafta bu surenin 9. ayetine kadar okumuştuk. Bugün de Allah nasip ederse 9. ayetten 24'e kadar okuyup ayetleri anlamaya çalışacağız. Bugün dersimizde Yahya Hoca yok. İngilizce sitemizin yöneticisi olan Zeynep Arslanoğlu hanımefendi, Allah nasip ederse derste biz birlikte onunla birlikte ders yapacağız. Yahya Hoca'nın yaptığı gibi önce ondan ayetlerin meallerini okumasını isteyeceğiz. Ondan sonra dersimize devam edeceğiz.
Musa'nın hikayesi sana geldi değil mi? O, Tur Dağı'nın eteklerinde bir ateş görmüştü de ailesine şöyle demişti. Siz burada kalın. Ben bir ateş fark ettim. Belki ondan size bir kor getiririm ya da ateşin yanında yol gösterecek birini bulurum. Oraya varınca şöyle seslenildi. Ey Musa, ben senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar çünkü sen Kutsal Tuva Vadisi'ndesin. Ben seni seçtim. Öyleyse şimdi sana vahyedileceklere kulak ver. Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et ve beni zikir için namazı düzgün ve sürekli kıl. Onu neredeyse gizleyecek gibi olsam da her nefse çaba gösterdiği şeylerin karşılığı verilsin diye o saat mutlaka gelecektir. Ona inanmayan ve arzusuna uyan kişi sakın seni ondan, kıyamet saatine inanmaktan engellemesin. Yoksa yıkılıp gidersin. Allah dedi ki, sağ elindeki nedir ey Musa? O değneğimdir dedi. Ona dayanır, onunla koyun ve keçilerime yaprak silkelerim. Başka işlerime de yarar. Allah onu yere at ey Musa dedi. O da değneği hemen attı. Bir de ne görsün? Değnek bir yılan olmuş, hızla hareket ediyor. Allah, al onu, korkma, onu ilk haline çevireceğiz dedi. Şimdi de elini koynuna sok. Bir başka mucize olarak elin lekesiz, bembeyaz bir şekilde çıksın. Bunlar en büyük mucizelerimizden bir kısmını sana gösterelim diyedir. Haydi Firavun'a git, o taşkınlık etti. 9. ayetten 24. Şimdi, ayete kadar meali okumuş olduk.
Evet, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in 20. suresi olan Taha suresinin 9. ayetinde şöyle diyor. وَهَلْ اَتَاكَ حَد۪يثُ مُوسَى Musa'nın hikayesi sana geldi mi? Tabi buna şöyle bir mana da verirler. Geldi değil mi? Çünkü Muhammed Aleyhisselam Mekke'de yaşayan bir kişi, Mekke Adem Aleyhisselam'dan beri hac ve umre merkezi. Orada zaten Yahudilerden de var. Dolayısıyla böyle bir bilgiye sahip olmaması mümkün değil. Ama tabii bu bilginin detaylarını bilmeyebilir. Diyor ki Allah-u Teala اِذْرَاءَ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُوا İşte başka ayetlerde anlatılıyor. Musa Aleyhisselam eşi ve çocuklarıyla birlikte giderken bir ateş görüyor. Burada o ayrıntıyı vermedi Allah. Bir ateş gördü. Evet. Ailesine dedi ki burada durun dedi. Burada durun. Mesela sadece eşi olsaydı sen burada dur derdi dedi. Durun dediğine göre demek ki en az iki tane de çocuğu var Musa Aleyhisselam. Yani bunun çocukların olduğunu bilmenin önemi var. Çünkü bir kişinin, bir nebinin çocuğu olması onun kişiliğini değiştirmiyor. O da aynen imtihandan geçiyor. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'la ilgili ayetleri okuduğumuz zaman hiç çocuklarından söz edilmez. Yani herkes kendinden sorumludur. Hani Muhammed Aleyhisselam kızı Fatıma'ya ne diyor? İşte Fatıma, benden bu dünyada ne istiyorsan iste, ben ahirette sana herhangi bir şekilde yardımcı olamam diyor. Ama burada biliyorsunuz, insanların inancını kullananlar, onları ahirette haşa Allah'ın elinden kurtaracaklarını söyleyerek insanları kandırır ve inanılmaz bir din sömürüsü yaparlar. İdra'a naran, bir ateş gördüğü zaman, fekale, hemen ateşi görünce şöyle dedi li ehlihi, ailesine, ümkütü, durun burada diyor. İnni anestu naran, bir ateş fark ettim ben. Mesela onlara demiyor ki, bakın şurada bir ateş var. Ben fark ettim diyor. Belki onlar fark etmemiş olabilirler. لَعَلِّ اَعْتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدَى. Belki diyor, oradan size bir kor getirmeyen bir ateş parçası getiririm. Ya da orada yani bir rehber bulurum. Yani işte gideceğimiz yerleri sorarım. İşte orada bir insan vardır. Bir takım şeyler sorarım. İşte burada yiyecek var mı? Ya da işte çoluk çocuk kalmak istediğimiz bir mağara biliyor musunuz gibi sorabilir yani. Felemma ataha, o ateşin olduğu yere gelince nu diye bir sesle seslenildi. Başka yerde bu ağaç arkasından bu sesin geldiği ifade ediliyor. Ya Musa, ey Musa diye bir ses geldi. Şimdi Allah-u Teala orada ağacın arkasından Musa Aleyhisselam'a sesleniyor. Ey Musa, inni ene rabbük, mutlaka ben senin Rabbinim. فَخْلَعَنَ عَلَيْكَ, sen ayakkabılarını çıkar. اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ تُوَى, sen mukaddes, yani temiz ve kutsal olan Tuva Vadisi'ndesin. وَاَنَا اَخْتَرْتُكَ, ben seni seçtim. Ben seni seçtim. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْهَا, sana ne vahyedileceğine kulak kesin. Şimdi burada ne vahyedileceğine kulak kesil dediğine göre ne olacak? Şimdi bir ağacın arkasından ses geliyor. Bu Allah'ın sesi mi? Bir ateş gördü. Belki o gittiğinde o ateş kaybolmuş olabilir. Yani onunla ilgili açıklama yok ayetlerde. Siz gördünüz mü? Yok. Oraya gidiyor, bir ses geliyor. Ona kurulmuş bir oyun da olabilir. Yani birisi ben Allah'ım, ben seni şöyle yaptım diye onu sömürmek için de söyleyebilir. Onun için Musa Aleyhisselam'ın kesin bir kanaate varması lazım. Allah-u Teala onu işte yapacağı vahiyler için hazırlıyor. İşte ayakkabılarını çıkar. Mukaddes Tuva Vadisi'ndesin diyor. Diyor ki evet, inneni, mutlaka ben en Allah. Ben Allah. La ilahe illa ene. Benden başka ilah yok. Fe'abudni, o zaman bana kulluk et. Şimdi Musa Aleyhisselam bunu biliyor. Annesinden biliyor. Çünkü annesi onun bakıcısı oldu o bulunduğu yerde. Firavun'un eşi de zaten mümin bir insan. Bunu bilmeyen bir kişi değil Musa Aleyhisselam. Bana kulluk et ve akimis salate li zikri, benim zikrim için. Benim bana ait doğru bilgileri kafana yerleştirmek için namazı düzgün ve sürekli kıl. Biliyorsunuz namaz, Adem Aleyhisselam'dan beri aynı namazdır. Değişen bir şey yok. Evet. اِنَّ السَّاعَةَ اَتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيهَا. O saat kesinlikle gelecektir. اَكَادُ اُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ مَا تَسْعَى. Herkes gösterdiği çabanın karşılığını görsün diye gelecek. Neredeyse onu gizleyecek gibi olsam da, yani bunu bil, o kıyamet günü gelecek. Tamam. Ondan sonra diyor ki ve ma tilke bi yeminike ya muhasi, yok atladım. Evet, fe la yasuddenneke anha, sakın ha o kıyamet gününden engellemesin. Men la yu'minu biha, ona inanmayan kişi, bu tekil olabilir Arap dili açısından, çoğul da olabilir. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى. Yani kendi arzusuna uymuş ve şey yapmış olan, böyle kötü duruma düşmüş olan kişi gibi olma diyor. Burada söyleyeceğim bir şey var mı?
Öncekilerde tasdikle ilgili bir şeyleri sonradan söyledim,
tamam,
hocam.
O zaman daha sonra söyleyecek. Tamam. Yani bunu şey, hevana ulaşırsan kaybedersin, helak olursun, hiçbir şey kalmaz. Yani burada şu şey, az önce tekil olduğu zaman şu olabilir. Çünkü Allahü Teala Musa Aleyhisselam'ı Firavun ve hanedanına gönderecek. Ölene kadar o da imtihandan geçirilen bir kişi. Hiçbir garantisi yok. Allah-u Teala Zümer Suresi'nin 65. ayetinde Muhammed Aleyhisselam'a ne diyor? Su sana vahyedildi ve senden önceki bütün nebilere. Musa Aleyhisselam da o nebilerdendir. Hele şirke düş, bütün yaptıkların yok olur gider. Burada da aynı. Sen şimdi tabii nereye gideceğini o anda bilmiyor ama seni seçtim diyor. Tamam, o kişiye, o kişinin kim olduğu biraz sonra zaten ortaya çıkacak. Eğer o kişiye, yani ahirete inanmıyor, arzularına uymuş ki Firavun orada, ona uyarsan sen de helak olur gidersin. Öyle mana verileceği gibi şöyle de mana verilebilir Arap dili açısından. Çünkü bu men çoğul da olabilir tekilde. Sen ahiret gününe inanmayan kişiler gibi olma. O inanmayan ve kendi arzularının peşinde olanlar gibi olma, sonra sen de helak olursun. İşte bu vesileyle şunu bir kez daha öğrenmiş olalım. Allah-u Teala hiç kimseyi günahlardan korumuş değildir. Hiçbir nebi günahtan korunmuş değildir. En büyük günah şirktir. Allah'ın asla affetmeyeceği günahtır. Az önce okuduğum Zümer 65. ayette Muhammed Aleyhisselam'a ve bütün nebilerine diyor, hele bir şirke düş, bütün yaptıkların yok olur gider. Hiç kimsenin garantisi yok. Dolayısıyla en ağır imtihanı geçiren de Allah'ın nebileridir. Biz her zaman bunları kendimize örnek almak durumundayız. Tabii illa da bir kişi olmayabilir, çok kişi de olabilir. Çünkü insanları yoldan çıkarmak isteyen insan ve cin şeytanları her zaman olacaktır. Bu şeyde var mı? Ne zaman konuşmak istediğin zaman hemen şey yapabilirsin.
Önceki ayetlerde var hocam. Buradan sonra yine şey yapalım. Yukarıda var. Beraber şey.
Yani bunu şeye kadar devam edeyim ondan sonra mı?
Tamam. Nasıl istersiniz?
Peki. Diyor ki, şimdi Musa Aleyhisselam'a Allah soruyor orada. Ve ma tilke bi yeminike ya Musa? O sağ elinde olan ne? Allah bilmiyorum, tabii ki biliyor. Ama ne o? Onun dikkatini çekiyor o şey. Kale hiye asaya. O benim şimdi değneyim. Tamam. Etebekke valiha, ben ona dayanıyorum. İşte dağa çıkarken, yürürken o insana çok yardımcı olur. Ve ehüşü bihe ala ganemi, onunla da koyunlarıma yaprak şey yapıyorum, döküyorum. وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَى Onda benim için başka işlerim de görebiliyorum. Onun başka faydaları da bana oluyor. Tamam. Bunların hepsini söyledi. Yani şimdi Musa Aleyhisselam orada tabii biz de birer insanız, düşünelim. Yani şokları yaşıyor olması gerekiyor. Bir ağacın arkasından sesler geliyor. Yok ayakkabını çıkar. Yok işte seni seçtim falan. Bunlar hep böyle insanı duygulandıran, heyecanlandıran, acaba neler oluyor dedirten bir şey. Ve arkadan gelen ses, ben Allah'ım diyor, ben senin Rabbinim diyor. Ama %100 de emin olması gerekiyor Musa Aleyhisselam'ın. Ondan sonra diyor ki, Kale, elkiha ya Musa, ona at bakalım Musa. Şimdi bunun ne olduğunu iyice sen söyledin ya, at bakalım elinden. Fe'elkaha, hemen attı, tamam. فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى Ah, bir de baktı ki yani böyle bir yılan, küçük bir yılan gibi böyle hızlı bir şekilde koşuyor. Allah Allah, böyle. Ondan sonra قَالَ خُدْهَا وَلَا تَخَفْ Korkma, al onu diyor. Lan değnek atıldığı zaman yılana döner mi? Al oradan, korkma, al diyor onu. سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْعُولَى Onu ilk şekline çevireceğiz. Yani ilk dönem, yani önceki hali neyse ona çevireceğiz. Tabi alıyor, bir defa tekrar değnek oluyor. Ha. O zaman bu konuşanın Allah olduğuna dair en küçük bir şüphesi kalmıyor. Mesela biz başka nebilerle ilgili olarak, mesela kendisine mucize verilmiş olanlarla ilgili olarak böyle bir şey bilmiyoruz. Ama Allah'ın ayetlerini ona gösteriyor, mucizelerini ona gösteriyor. Yani insanlara göstersin diye aynı şeyi de şeyle gönderiyor onlara, ayrı bir konu. Ama burada Musa Aleyhisselam'a gösteriyor, en küçük şüphesi kalmasın. Sonra diyor ki, وَضْمُمْ يَدَكْ اِلَى جَمْبِكْ Şimdi bir tarafına şu elini, şöyle sok bakalım. İyice yapıştır diyor şuraya. Elini yapıştır diyor. Tamam, yapıştırdı böyle. Tamam. Tahruş beyda'e min gayri su. Böyle çek, bembeyaz çıkacak. El kelimesi bizde sadece bilekten aşağı. Ama bu dirseklere kadar olan kısma Arap dilinde söylenir el yani. Mesela abdest alırken ellerinizi dirseklere kadar yıkayın diyor. Dirseklere kadar diyemezse şuraya kadar yıkamamız gerekir. Ama biz de el dedik mi bilekten aşağısı anlaşılır ama artık belki kolunu çıkar demek daha uygun olabilir. Şimdi bunu böyle yapıyor. Allah bakıyor, Allah. Şimdi yani Musa Aleyhisselam tabii esmer olabilir. Esmer olmasa bile o sıcak bölgede ister istemez ve o o ortam, o tabiat şartları arasında o kolu bir sürü şeyden etkilenmiş olabilir yani. Ama çıktığı zaman bembeyaz, en küçük bir leke yok. Hiçbir şey yok. Aa, bu nasıl oldu böyle? O zaman artık herhangi bir şüphesi kalmıyor. Benimle konuşan Allah demek. Bak, linuriyeke, sana gösterelim diye. Musa Aleyhisselam'a gösteriyor bunu. Yani ben az önce son kısmını unuttum. Ayeten uhra, diğer bir ayet ya, diğer bir mucize olarak o kısmını unuttum. Yani birinci mucize, DNA'yı hatırlıyor, yılana dönüşüyor. İkinci mucize, kolunu bir yanına yapıştırıyor. Çıkarınca bembeyaz. Bu da ikinci bir mucize, ikinci bir ayet. Musa Aleyhisselam'ın kendisini gösteriyor. Ama asıl mucizeyi Musa Aleyhisselam gösterecek, Allah'ın elçisi olduğunu göstermek için. Ama herkesten önce kendine inanması lazım. Allah'ın elçisi olduğuna ilk önce inanması gereken o. Evet. diyor ki Linuriyeke min ayatinel kübra, bütün bunları sana bizim en büyük ayetlerimizi göstermek içindir. Yani ondan dolayı. Ondan sonra peki onu seçtim. Ne yapacak? İtebilâ firavunu innâ tavâ. Git firavunu. O artık iyice haddini aştı. Tamam. Şimdi burada bir mesele var. Her zaman yaptığımız gibi, mesela ben şimdi Zeynep Hanım'la karşılıklı konuşayım. O da sizin adınızda konuşmuş olsun. Mesela Muhammed Aleyhisselam'ın bir mucizesi var mı? Yok. Ama Allah'ın Muhammed Aleyhisselam'a gösterdiği bir mucize, bir ayet var mı?
Evet, ona da yine ayetlerinizin en önemlilerini gösterelim diye onu yükseltiyor.
İsra.
İsra mesela.
İsra olayı, yani bizim geleneksel manada bildiğimiz mucizeden değil. Yani şu manada Muhammed Aleyhisselam'ın elçi olduğunu başkalarına ispat için kullandığı şey değil. Evet, Musa Aleyhisselam bu şeyleri, bu mucizeleri Allah'ın kendini görevlendirdiğinde şüphesi olmasın diye gördü ama aynı mucizelerle Firavun'a da gitti. Ama Muhammed Aleyhisselam öyle değil. Allah-u Teala diyor ki Sübhanellezi esra bi abdihi leylen. Kulunu bir gecede alıp yukarıya çıkaran Allah her türlü noksanlıktan uzaktır. Neden çıkarıyor? Linuriyehu min ayatina. Ona ayetlerimizden gösterelim diye. Yani burada nasıl Musa Aleyhisselam'a o işte mucizeler gördü, o da bir mucize. Mesela işte bugün ışık hızı şu bu falan filan deniyor ama Muhammed Aleyhisselam bir gecede 7. kat semanın en son noktasına kadar gidiyor. Orada Necim suresinde de belirtiliyor. لَقَدْ رَعَ مِنْ اَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Rabbinin en büyük ayetlerini görüyor orada. Ama sadece kendisi için. Bizim bildiğimiz anlamda mucize değil ama Muhammed Aleyhisselam açısından mucize. Tabii o da o toplumunun o kadar büyük baskıları karşısında daha da güçlenmiş oluyor. Değil mi yani? Güçlenmiş oluyor. Mesela yine Allah-u Teala İsra suresinde, bu az önce okuduğum İsra suresinin ilk ayetleriydi. İsra suresinde o kadar baskı altında bıraktıklarını ifade ediyor ki, diyor ki Allah velev la entebbetnake, eğer biz seni sabitlemeseydik lagat kitte terken üleyhim, neredeyse onlara biraz şey yapacak, yönelecek gibi, ya birazcık yumuşak olalım falan. Yani her zaman söylüyorlar, ya o kadar da sert olmayın, birazcık yumuşak olalım. Azıcık onları da şey yapalım, düşünelim gibi şey yapacaksın. اِذَنْ لَا اَذَقْنَاكَ دُغْفَ الْحَيَاتِ وَدُغْفَ الْمَوْتِ. Öyle yapsaydın, hayatında iki kat cezasını, ölümünde iki kat cezasını sana kesinlikle tattırırdık. Bunu söylüyor ama demek ki Allah-u Teala sürekli de onu yapmış olduğu görevde daha güçlü olması için destekliyor. Değil mi? Evet. O da çok açık bir şekilde gözüküyor. Yani şimdi sizi dinleyelim.
Burada çok benzer olaylar Musa Aleyhisselam'ın yaşadıkları Tevrat'ta da anlatılıyor. Ufak tefek bazı farklarla. Tevrat'ın Mısır'dan çıkış bölümünde, Mısır'dan çıkış 3'te Musa Aleyhisselam'ın bir çalıdan yükselen alevler gördüğü söyleniyor. Bu esnada Musa kayınbabası Midyanlı kahin Yitro'nun sürüsünü gidiyordu. Sürüyü çölün batısına sürdü ve Tanrı Dağı'na Horev'e vardı. Horev dediğimiz yer bizim Tur-i Sina dediğimiz dağ. Ve zaten Kur'an-ı Kerim'den de çıkarttığımız Tuva Vadisi'nin de onun yakınında olduğu. O nedenle biz de mealimizde Tur Dağı'nın eteklerinde demiştik. Rabbim meleği bir çalıdan yükselen alevlerin içinde ona göründü. Musa baktı çalı yanıyor ama tükenmiyor. Çok garip diye düşündü. Gidip bir bakayım çalı neden tükenmiyor. Burada Musa Aleyhisselam'ın yanında eşinin ya da çocuklarının olduğuna dair bir bilgi yok. Ama sonuçta uzakta ateş gibi bir şey görüyor aynı şekilde. Ve ona bakmak için gidiyor. Ondan sonra yine ey Musa diye sesleniliyor ona. Ve aynı şekilde Çarıklarını çıkar, bastığın yer kutsal topraktır diye aynı Kur'an-ı Kerim'deki gibi işte ayakkabılarını çıkart çünkü kutsal topraklardasın, Mukaddes Tuva Vadisi'ndesin denmesi gibi. Çok benzer şekilde Musa Aleyhisselam'ın ilk vahyi alışından bahsediliyor. Yani ilk Allah-u Teala ile muhatap oluşundan bahsediliyor. Onun arkasından burada kronolojide bazı farklılıklar var ama İsrail oğullarını Mısır'dan çıkartmak için Firavun'a gideceğini, bu konuda görevlendireceğini söylüyor Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ı. Onun arkasından da Musa Aleyhisselam ilk önce inanamıyor gerçekten Allah'ın elçisi olup olmadığına ve Mısır'dan çıkış 4 bölümünde de diyor ki ya bana inanmazlarsa, sözümü dinlemez, Rab sana görünmedi derlerse ne olacak? İşte bunun karşılığında Allah-u Teala elinde ne var diye soruyor. Değneğim diye yine yanıtlıyor. Onu yere at dedi. Musa değneğini yere atınca değnek yılan oldu. Musa yılandan kaçtı. Yani korkuyor Musa Aleyhisselam. Aynı Kur'an-ı Kerim'de de zaten hiç korkma diyor Allah-u Teala. Ondan sonra elini uzat, kuyruğundan tut. Musa elini uzatıp kuyruğunu tutunca yılan yine değnek oldu. Sonra Rab bunu yap ki ataları İbrahim'in, İshak'ın, Yakub'un tanrısı Rabbin sana göründüğüne inansınlar dedi. Bakın burada ilk önce Mısır'dan çıkış 3-1 önceki bölümde Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ı seçtiğini söylüyor. Musa Aleyhisselam hem ben kim oluyorum diye soruyor. Yani nasıl yapacağım ben bunu diye soruyor. İlk önce onun kendisinin elçi olarak seçildiğine inanması aşaması burada da açık bir şekilde. Ondan sonra da Allah-u Teala'nın ona mucizelerle onlara gideceği, bu şekilde kendisine inanılacağı konusundaki pekiştirici gösterdiği mucize var. Yine onun devamında sonra elini koynuna koy dedi. Musa elini koynuna koydu. Çıkardığı zaman eli bir deri hastalığına yakalanmış, kar gibi bembeyaz olmuştu. Şimdi elini yine koynuna koy dedi. Musa elini yine koynuna koydu. Çıkardığı zaman eli eski haline dönmüştü. Şimdi burada okuduğum çıkardığı zaman, yani ilk elini koynuna koydu ve çıkardığı zaman eli bir deri hastalığına yakalanmış, kar gibi bembeyaz olmuştu yazıyor farkındaysanız. Kur'an-ı Kerim'le aslında tamamen zıt düşen bir pasaj. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ne diyordu? Elini çıkar, herhangi bir kötülük olmaksızın bil gayri su'in diyor. Herhangi bir kötülük ya da işte hastalık nedeni olmaksızın bembeyaz olduğunu göreceksin elin diyor. İşte bu gibi aslında olayların bütününde, akışında temel bir farklılık yok ama Tevrat'la Kur'an-ı Kerim arasında bu gibi böyle farklılıklar görebiliyoruz. Ve ben burada hocam müsaade ederseniz, yani böyle bir farklılık gördüğümüzde ne düşünmeliyiz? Şimdi bu ay biz bu pasajları niçin okuyoruz? Niçin Tevrat'tan bir şeyler okuyoruz? Ve Kur'an-ı Kerim dersinde bunun ne işi var diye hani artık bizi takip edenler çok sormayacaklardır ama bir kez daha aslında tekrar etmek istiyorum. Bizim Kur'an-ı Kerim'in diğer kitapları, kendisinden öncekileri tasdik ettiğini söylememiz, daha doğrusu Allah-u Teala'nın bunu söylemesi, Kur'an-ı Kerim'in kendisinden başka kimseden gelmediğini, uydurulmuş bir kitap olmadığını, Allah'tan başka kimsenin sözü olmadığını ispat ve ifade etmek için kendisinin kullandığı bir dayanak. Yani Kur'an-ı Kerim'in tasdik edici oluşu aslında onun Allah'tan geldiğinin bir kanıtı. Kimler için? Daha önce kitap verilmiş olanlar için. Yani kendisinden evvel, Kur'an-ı Kerim'den evvel elinde bir kitap bulunan ehli kitap ya da utül kitap, her neyse kitabında uzman olan veya olmayan kişiler kendi kitaplarına baktıkları zaman Kur'an-ı Kerim'in bundan sonra gelecek kitap olduğunu, onu getirecek elçinin Muhammed Aleyhisselam'ın son nebi olduğunu anlayabilsinler diye Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'den önceki kitapların içine Kur'an'la ilgili bilgiler yerleştirmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'i yalnızca musaddık olarak değil, aynı zamanda da kendinden önceki kitapların üzerinde müheymin olarak göndermiş. Yani nedir? Evet, onların içindekileri, onlardakileri onaylıyor ya da onların içinde Allahu Teala'nın söz verdiği şeyleri yerine getiriyor. İşte kıblenin değiştirilmesi bunlardan bir tanesi. Bu gibi sözlerini Allahu Teala'nın yerine getiriyor. Fakat aynı zamanda eğer içinde şimdiye kadar yanlış bir şekilde aktarılmış, yorumlanmış ya da işte ya yazıya geçirilirken olmasa bile mealinde belki tahrif edilmiş, herhangi bir şekilde olabilir, günümüze doğru ulaşmamış herhangi bir şey varsa Allahü Teala o kitapları koruyucu olarak Kur'an-ı Kerim'i gönderdiğini söylüyor. Bu nedenle bizim eninde sonunda Kur'an-ı Kerim'i temel almamız gerekiyor. Yani eğer bir Tevrat pasajıyla ya da bir İncil pasajıyla Kur'an-ı Kerim birbirine zıt şeyler söylüyorsa, bizim gidip bunun aslı Tevrat'tadır ya da İncil'dedir, geçmişte ilk inen oydu gibi bir şey düşünmemiz ve onların Kur'an'ı tasdik etmesini beklememiz asla söz konusu olamaz. Çünkü Allahü Teala zaten kendilerinden önce kitap verilenler bu kitaba da inanırlar diyor. Yani amaç Kur'an-ı Kerim'e inanılması tasdikten bahsederken. O nedenle bizim her halükarda bu ortak olan pasajları ya da ayetleri okuduğumuz zaman temel olarak Kur'an-ı Kerim'i almamız ve eğer arada bir zıtlık varsa açık bir şekilde mutlaka ki Kur'an-ı Kerim'de olan ayetin doğruluğundan asla şüphe etmeden Kur'an'ın ışığında belki önceki kitapları araştırmamız gerekebilir. Böyle bazı çalışmalar yaptık zamanında. Sonra gördük ki aslında yaygın olan bazı Tevrat ya da İncil tercümeleriyle farklı onlardan farklı yapılmış olan, işte Yahudilerin anladıkları tefsirler farklı vesaire. Hani bu gibi bazı şeyleri açığa çıkartmak için Kur'an-ı Kerim'deki bilgileri bizim temel alarak çalışmalar yapma olasılığımız var. Ama bizim amacımız aslında onlardaki, yani Tevrat, İncil ya da daha önceki kitaplardaki yanlışları ortaya çıkarmak da değil. Bizim amacımız nedir? Kur'an-ı Kerim'in tasdik edici bir kitap olduğunu ve onların içerisinde anlatılan, inanılması gereken son kitabın, iman edilmesi gereken son nebinin de, son elçinin de Muhammed Aleyhisselam olduğunu ortaya çıkarmak. Ne önceki kitapları kötülemek için böyle bir çalışma yapıyoruz, ne de onlara tamamen iman etmek, Kur'an-ı Kerim'i sorgulamak için, haşa. Bunu vurgulamak istedim. Böyle ufak bir fark gördüğümüzde.
Yani şimdi bu Zeynep Hanım'ın söylediği bizim olmazsa olmaz görevimizdir. Çünkü Allahü Teala Ali İmran suresinin 81. ayetinde, daha birçok ayette ama orada çok daha bir özet yapıyor. Orada diyor ki Allah bütün nebilerden söz aldığı zaman şöyle dedi: size bir kitap ve hikmet veririm de. Allah sadece 4 tane kitap indirmiş değil, her nebiye kitap vermiş ve yanında da hikmet vermiş. Tabii hikmet de o kitabın ayrıntılı açıklamasına ulaşmanın yolu ve yöntemi. Sonra yanınızdakini tasdik eden bir Resul gelirse ona kesinlikle inanacaksınız diyor. İşte bugün Yahudisi, Hristiyanı, Hindusu, Mecusisi, Nusayrisi, artık ne kadar şey görürseniz, tamamının Kur'an'a inanmasının olmazsa olmaz yolu Kur'an'ın onları tasdik ettiğini göstermektir. Ha, onlar burada yanlışlar yapmış olabilirler. Allahü Teala Maide suresinin 15. ayetinde kendilerindekilerin birçoğunu gizlediklerini, Allah'ın onların bir kısmını Kur'an'a koyduğunu, bir kısmını da koymadığını ifade ediyor. Ama çok büyük bir bölümü aynıdır. Siz bunu okuduğunuz zaman, karşılaştırmalı olduğu zaman bu tasdik orada gösterebiliyorsunuz. Mesela şimdi Allahü Teala Taha suresinin 14. ayetinde Musa Aleyhisselam'a dedi ki اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ, o namazı benim zikrim için kıl dedi. O zikir Allah'ın kitabı. Daha da doğru bilgileri kafana yerleştirmek için kıl. O zaman onların elinde olan işte Yusuf Aleyhisselam'a indirilen kitap zaten ellerinde var. Ama bunlar inanmak istemiyorlar. Allahü Teala Musa Aleyhisselam'ı da gönderiyor. Şimdi o namaz Adem Aleyhisselam'dan beri var. Mesela işte Katolik Kilisesi'nin bizi davet ettiği toplantıda bir Yahudilik uzmanı Yahudilerde günde üç vakit ibadetin olduğundan bahsetti. Ben de dedim ki niye üç diyorsun, beş değil mi dedim. Günde beş vakit namaz. Ama öğle ile ikindi, akşamla yatsı birleştirilebilir. O ayrı. Ama gene beş, beştir. Ondan sonra döndüm o şeyin, Katolik Kilisesi'nin şeylerine, papazlarına. Dedim ki bu namaz sizde var, sizde de var. Siz niye kılmıyorsunuz? Hiçbirisi ağzını açıp tek kelime söylemedi çünkü hepsi biliyor bunu. İşte biz doğru bilgileri Kur'an'dan öğrendiğimiz zaman orada ne olmuş oldu? Hem Kur'an'ın onları tasdik ettiğini göstermiş olduk. Yani onların kitaplarını tasdik ettiğini göstermiş olduk. Hem de onlara aynı zamanda tebliğde bulunmuş olduk. Yani kendileri için bir uyarı yapılmış oldu. İşte şimdi mesela bir Ramazan'da da şeyde iftardaydık, bu İstanbul'daki dini cemaatlerin liderleriyle, yani dini grupların. Yanımda bir Katolik papazı vardı. Dedim ki ya bu oruç sizde de var, tutan var mı? Çok az dedi. Niye tutmuyorlar, ben ne yapayım, tutmuyorlar dedi. İşte bizim görevimiz bu. Ama burada Zeynep Hanım'ın söylediği son derece önemli bir husus var. Onu daha ayrıntılı olarak bize açıklayan bir ayet var. Şimdi Maide suresinin 48. ayeti. Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki bu kitabı da sana önündekileri tasdik eden, şimdiye kadar ne kadar kitap varsa hepsini tasdik eden ve onları koruyucu olan özellikte indirdim. Onların arasında Allah'ın sana indirdikleriyle hükmet. Onların arzularına uyma. Sana gelen bu gerçeklerden uzaklaştırırlar. Çünkü niye? Ya bir sürü şeyleri gizlemişler, bir sürü anlamları da bozmuşlar. Şimdi Zeynep Hanım burada epeyce uğraşıyor. Anlamları ne kadar bozduklarını da zaman zaman görüyorsunuz yani. Kendilerini de uzaklaştırmışlar. Onun için Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki sen onlara değil. Sen bu tebliği yap, Kur'an-ı Kerim'e uyu diyor. Yoksa seni Allah'ın sana verdiği bu dinden uzaklaştırmaya çalışırlar. Her biri için bir şira ve bir minhaç. Şimdi her biri için özel bir hüküm. Ama bir de hepsinin gitmesi gereken geniş bir yol. Ana yol değişmiyor ama ufak tefek hüküm değişiyor. Mesela işte bir yolda gidiyorsun, şurada hız sınırı 90 kilometre diyorsunuz mesela. Birisi de hız sınırı kaldırılıyor. Yani öyle, niçin yapıyor bunu? Allah-u Teala diyor, eğer farklı bir tercihte bulunsaydı hepinizi tek bir ümmet yapardı. Yani Adem Aleyhisselam'ın ümmeti kıyamete kadar devam ederdi. Ama birinizi diğeriyle imtihan etmek için böyle yaptı. Şimdi mesela burada Zeynep Hanım şeyden bahsetti, kıblenin değişmesinden. Allah-u Teala Bakara suresinde o kıble değişikliğini bu ehli kitabı imtihan etmek için yaptığını şey yapıyor. Yani geçici olarak Davud Aleyhisselam zamanında zaten şeyde de var bu değil mi? Tevrat'ta da var.
İsa Aleyhisselam'ın da şeyi var. Yani başka bir...
Yok.
Evet.
Kıblenin değişmesi, Davud'a değişmesi. Davud Aleyhisselam zamanında geçici olarak kıble Kudüs'e doğru dönüyor. Ama ondan sonra tekrar Kabe'ye. Zaten Adem Aleyhisselam zamanından beri kıble Kabe ama geçici olarak işte onları imtihan etmek için. Onu da Allah-u Teala Bakara suresinde anlatıyor. Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke'deyken Kudüs'e doğru dönüp namaz kılmış olması, Medine'de de Allah'a dua edip de ya Rabbi şey yap, işte bizi kıbleye çevir demiş olması, biliyor ki, yani Tevrat'tan da biliyor, biliyor ki kıble tekrar Kabe'ye dönecektir. Onun için istiyor. İşte bu ilişkileri bilmezseniz, bir sürü hikayeler uydurmak zorunda kalıyorsunuz. Evet, ben burada bir de şunun üzerinde durmak istiyorum. Bu Taha suresinin 14. ayetinde Allah-u Teala şeye dedi ki, Musa aleyhisselama, benim zikrim için namazı tam ve düzgün kıl dedi. İşte zikir, mesela şeyde Allah-u Teala Enbiya suresinin 50. ayetinde, yani Kur'an-ı Kerim'de olan bilgilerin diğer önceki kitaplarda olan bilgiler olduğunu da söylüyor. Kur'an önceki kitapların bilgilerini aynen korumuştur. Yani hâdâ zikrümen ma'iyye ve zikrümen kabli. Bu benimle birlikte olanların zikri, yani zikir kafaya yerleştirilmesi gereken ve uygulanması gereken doğru bilgi demektir. Tamam. İşte yani Kur'an-ı Kerim hem Muhammed Aleyhisselam'a indirilen zikir hem daha önce zikir. Allah-u Teala Hicr suresinin 9. ayetinde de diyor ki, o zikri biz indirdik, kesinlikle biz koruyacağız. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim önceki kitaplardaki bütün bilgileri, yani Allah'ın korunmasını istediği bilgileri koruyan kitap. Artık herkesin uyması gereken tek kitap Kur'an. Başkası yok. Hepimizin uyması gereken bir şey. Peki namazı beni zikir için, benim bana ait bilgileri kafana yerleştirmek için kıl diyor. Şimdi mesela Allah-u Teala Nisa suresinin 43. ayetinde bize şöyle diyor. Ey müminler, sarhoşken namaza yaklaşmayın. Ne dediğinizi bilinceye kadar. Şimdi sarhoş, evet içki içmiş olabilir adam. Haram yaptı diye farzı terk edecek değil ki. Ama ne dediğinizi bilinceye kadar. Peki zikir, bir bilgiyi kafaya yerleştirmek olduğuna göre ne dediğinizi bilmiyorsanız zikir yapmış olur musunuz? Anlayacaksınız, kafanıza yerleştireceksiniz. Ne dediğinizi bilinceye kadar diyor, namaza yaklaşmayın. Çünkü o zaman zikir yapamazsınız. Yani o okuduğunuzu kafanıza yerleştiremezsiniz. Mesela zikir illa Kur'an-ı Kerim mi? Hayır. Bütün doğru bilgilere zikir denir. Mesela İbrahim Aleyhisselam daha henüz nebi olmamışken o toplumuna diyor ki efela tetezekkerun. Kafanızdaki doğru bilgileri kullanmıyor musunuz? Çünkü o da tabiattaki şeyden, doğal yapıdan elde edilen doğru bilgiler. Onlar da yani doğrular evrensel doğrular olarak dünyada herkes tarafından kabul edilir. Evet, şimdi Allah-u Teala namazı nasıl kılacağımızı anlatırken namazda zikri, hep sadece zikir kelimesinden bahsediyor Allah namazda. Diyor ki işte Nisa suresinin 103. ayetinde diyor ki فَاِذَا قَضَيْتُمُ السَّلَاةِ فَذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا. O namazı eda yerine getirdiğiniz zaman, o tek rekatlı namazdan bahsediyor, yolculuk sırasında düşmanın karşısında kılınan tek rekatlı namazdan. فَذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا. Ayaktayken Allah'ı zikredin. Mek'uden oturarak, ancak iki secde arasında olabilir tek rekatta. Ve alâ cunûbikum, yanların üzerine de rükû ve secde. Çünkü rükûda da vücut kol ve bacakların üzerindedir. Secdede de işte bacaklarınızı şey yaparsınız, oturursunuz, kıvırırsınız. Kollarınızı da koyar, alnınızı yere koyarsınız. Orada da zikir yapın diyor. Mesela rükûda Kur'an okumuyoruz. İki secde arasında Kur'an okumuyoruz. Secdede Kur'an okumuyoruz. Kur'an, esas zikir Kur'an'dır. Kafaya yerleştirilmesi gereken esasen odur. Dolayısıyla şeyde mesela, yani bu hep Allah-u Teala bütün bunları şey yapar. Muhammed Aleyhisselam'a da bütün şeylerde, yani tek görev o bilgiyi insanlara aktarmaktır. Bir de Allah-u Teala İbrahim Suresi'nin 4. ayetinde der ki, mesela Muhammed Aleyhisselam'ın tüm dünyaya gönderilmiş son elçi olduğunu birçok ayette bildiriyor. Orada da der ki, وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ. Her Resulü kendi toplumunun diliyle gönderdi ki, لِيُبَيِّنَ لَهُمْ, onlara her şeyi açık seçik ortaya koysun. Dolayısıyla her Müslümanın Kur'an'ı okurken, namazı kılarken, o ayetleri manasını kafasına yerleştirecek şekilde kılması gerekir ki Allah'ı zikir için kılmış olsun. Hiçbir ayette namaz kılarken Kur'an okuyun yoktur. Müzzemmil suresinin 20. ayetinde öyle bir kelime geçer. Fakat o da bağlantısından kopararak namazda Kur'an okumaya delil alırlar. Ama Kur'an elbette ki Allah'ın zikridir. O ayrı bir konu ama sırf onunla sınırlı değildir. Mesela Allahu Ekber diye namazla başlıyoruz. Allahu Ekber hiçbir ayette geçmez o ifade. Allah en büyüktür. Tamam, Allah en büyüktür. Çok doğru bir bilgi. Kafada tutulması gereken. Dolayısıyla işte ettehiyyat hiçbir şey geçmez. Salli barik geçmez. Dolayısıyla yani ama hepsi de doğru bilgilerdir. İşte biz eğer Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'in içeriğini kafamıza yerleştirmeye çalışır ve namazı da bunun en önemli aracı olarak yaparsak hepimiz her gün Kur'an'la haşir neşir oluruz. Çünkü en çok yapmamız gereken ibadet odur. Ve de bizi Kur'an'dan dolayı hiç kimse şey yapamaz, sömüremez. Şimdi mesela bu Orta Asya'da görevli olan arkadaşımız anlattı. Bir gün Talak suresini, yani erkeğin eşini boşamasıyla ilgili hükümleri Kur'an-ı Kerim'den anlatmış. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan aile hukuku ile ilgili evlenme, boşanma, daha onunla alakalı birçok konular mezhepler tarafından büyük ölçüde yok sayılmıştır. Onu anlatınca Özbekistan'da hep millet şokları yaşamış. Yani bu Allah'a şükür internet denen bir nimet var. Ve gitmişler devlet yetkililerine dilekçeyle müracaat etmişler. Ya bu hocalar bizim ailelerimizi perişan etti. Hatta dün oradan gelen önemli bir kişinin bilgisi 47 bin aile geçen sene bu yolla perişan olmuş. Lütfen bu hocalara söyleyin. Bir daha bize fetva vermesin. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz, öyle bir şey yok. Onların anlattıkları gibi bir boşama yok. Bakın bu insanlar orada okudukları zaman karşı tarafın, hocaların Kur'an'ı atlayarak bunları sömürme imkanları ortadan kalkıyor. Dolayısıyla her Müslümana düşen görev namazı, Kur'an'ı kafaya yerleştirmenin bir vasıtası yapmaktır. Allah-u Teala cümlemizi Kur'an-ı Kerim'i çok iyi kavrayan, çok iyi yaşayan, en güzel şekilde insanlara ulaştıran kullarından eylesin. Gerçekten şu anda Allah elimize öyle büyük fırsatlar verdi ki işte şu internettir, yapay zekadır, şu anda uluslararası ilişkilerdeki çok büyük bir çözüm arayışlarıdır. Herkes bir arayış içerisinde. Herkesin Allah dini kişinin doğal yapısının hayata uygulanması olarak tanımladığı için Rum Suresi'nin 30. ayetinde eğer dini biz böyle anlatırsak yeryüzünde hiç kimse buna karşı çıkamaz. Mümkün değil yani. Yine çok kısaca bir şey daha söyleyeyim. Almanya'da Tübingen Üniversitesi'ne 20 kadar seminer verdikten sonra üniversitenin bütün bölümleriyle ki Tübingen Avrupa'nın en eski üniversitelerindendir. Toplaştık böyle bir salonda. Ana konuşmacı benim. Konuşmaya başladığım zaman Allah katında din İslam'dır dedim. Tam karşımda Katolik Kilisesi fakültesinin hocaları var. Kaleme attılar. Dedim niye atıyorsunuz ya? Bir sorun bakalım İslam nedir? İslam sizin topraklarınızdan beslenip işte Karadeniz'e akan Tuna Nehri gibidir. Dünya kurulduğu günden beri akıyor. Ona bitkinin de ihtiyacı var. Hayvanın da insanın da. Zaman zaman kirleniyordu. Allah Nebi gönderip temizletiriyor. Şimdi artık son Nebi geldi, temizleme görevi bize aittir deyince herkes kağıda kaleme sarıldı. İşte insanlara doğru dini anlatmak zorundayız. Yani bugün Müslümanları da dinden uzaklaştıracak bir yapı içerisinde İslam alemi. Hem onları tertemiz etmenin yoluna başvurmamız lazım. Hem de tüm insanlığa Allah'ın doğru dinini anlatmamız lazım. Allah-u Teala bu büyük nimete hep birlikte ulaşmayı cümlemize nasip eylesin. Allah cümlemizi rızasından ayırmasın.